12. ayrım. Karısı kayınbiraderi Mithat ve onun nişanlısıyla birlikte The Marmara'nın çatısına en son gelişlerinin üzerinden uzunca bir süre geçmişti. Bir sonbahar gecesi olduğu için çatıda hava hafif serindi. Çevresine şöyle bir baktı, fazla da kalabalık değildi etraf. Bir köşede hararetli tartışan tanıdık bir sima görünce duraladı. Evet, evet, bu Selvi'nin ta kendisiydi. Karşısında da kirli sakallı, hafif saçları dökük, 20-25 yaşlarında bir adam vardı. Selvi el kol hareketleriyle adama bir şeyler anlatıyordu. Tunç, Selvi'nin kendisini görmemesi için bir kolonun arkasındaki masaya geçti. Tunç çok heyecanlandı Selvi'yi görünce. Biraz da endişelendi. Selvi'nin ne işi olabilirdi böyle bir adamla? Hiçbir anlam veremedi. Çünkü Selvi ona bir çocukluk arkadaşının kocasıyla sorunları olduğunu ve onun yardımına ihtiyaç duyduğunu söylemişti akşam yine erken çıkarken. Adam Selvi ile konuşurken bir ara ayağa kalktı ve sert bir şekilde masaya yumruk atıp Selvi'nin üzerine yürüdü. Bereket etrafta kimsecikler olmadığından bu hareketi yalnızca Tunç gördü. Yarım saat sonra da önce Selvi ardından adam koşar adımlarla dışarı çıktı. Tunç garsonu çağırarak eline yüklü bir bahşiş sıkıştırdı. Selvi'nin otelin iyi bir müşterisi olduğunu ve adı Hayri olan genç adamla da haftada bir iki kere otele geldiğini öğrendi. Tunç Selvi'ye neler olduğunu sormakta kesin kararlıydı. Yemek sonrası eve döndüğünde içi içine sığmıyordu. Karısı Oya'yı aramak istedi. Bir duble viski daha koydu. Son zamanlarda biraz yorgunluktan, biraz da Oya'yı düşünmekten pek rahat uyuyamıyordu. Şimdi bir de Selvi çıkmıştı. Sabah erkenden kalktı Tunç. Spor yapmak için Darüşşafaka spor tesislerine gitti. Ardından da şirkete geçti. İmzalanacak bir yığın evrak, yapılacak işler derken vakit geçti. Selvi hala ortalıklarda yoktu. Öğleye doğru işe gelen Selvi, Tunç'un kendisini sorduğunu öğrenince odasına gidip "Hayırdır, beni aramışsın?" dedi. Tunç, Selvi'nin gözlerinin şiş olduğunu ve sıkıntılı halini hemen fark etti. İki kahve söyleyip oturmasını rica etti. Bu kez Selvi tedirgin olmuştu. Tunç sesini alçaltarak Selvi'ye dün akşam gördüklerini tek tek anlattı. Ama bu arada Selvi'yi kırmamak, ürkütmemek için de yanına oturup elini tuttu. Selvi hıçkırarak Tunç'un göğsüne kapandı. "Ben bittim, mahvoldum. Babam duyarsa beni yaşatmaz," dedi. Selvi bir anda sanki uzun zamandır yaşadıklarını anlatacak birini arıyormuş gibi konuşmaya başladı. Kokainmandı Selvi ve tam bir yıldır da bu illeti içiyordu. Esrarla başlamıştı. Üstelik de o mereti tam 5 yıl içmişti. Kimse de fark etmemişti. Sigarasının içine koyduğu kırıntılardan ve çıkan kokudan pek kimse rahatsız olmamıştı. Zaten içtiği sigara da yalnızca Amerika'da satılan karanfilli bir sigaraydı ve de esrar kokusu ile karanfil kokusu birbirine karıştığı için idare etmişti uzun süre. Seken ayağı Selvi için çok sorun olmuştu. Ona göre erkekler onu beğenmiyor, evlenecek olsalar bile bunu sadece parası için istiyorlardı. Tunç çok üzüldü kızın durumuna. "Peki o adam kim?" dedi. Selvi adamın isminin Hayri olduğunu ve bir yıldır da birlikte olduklarını anlattı. Kokaini onun bulduğunu söyledi. Selvi ile Hayri Beyoğlu'nda bir sinema çıkışında tanışmışlardı. Selvi evli olan çocukluk arkadaşı Sinem'le gittiği sinemanın kafesinde otururken kafenin işletmecisi olan Hayri onlara servis yapmıştı. Üniversiteyi parasızlık nedeniyle bitirememiş Urfalı biriydi Hayri. Daha birinci sınıftayken babası ölmüş, üvey annesi ve ağabeyleri onu aramaz sormaz olmuşlardı. Evin kirasını bile ödeyemeyince okulu bırakarak garsonluğa başlamış, ardından da pek çok kafe ve barda çalışmış, sonunda da eli yüzünün düzgün olması nedeniyle sinemanın hem müdürlüğünü yapmaya hem de kafesini işletmeye başlamıştı. Önceleri çok güzel gitmiş ilişkileri Selvi ile Hayri'nin. Bir gün Hayri, onu en yakın arkadaşı Muhlis'le birlikte tuttukları Harbiye'deki bekar evine davet etmiş. Sarılan cigaralıkların ardından kokain içmeyi teklif etmiş. Bir kez de olsa denemek isteyen Selvi, zamanla kokainin müptelası oluvermiş, iş yerindeki kasasında bile kokain bulundurmaya başlamıştı. Hayri gittikçe acımasızlaşmış ve gerçek yüzünü göstermiş Selvi'ye. Bir gün Muhlis'le birlikte Selvi'ye yatma teklifinde bile bulunmuş. Kabul etmeyince de bir güzel hırpalamış kızı. Yine bir keresinde bir yandan esrar, öte yandan kokain nedeniyle bilincini kaybeden Selvi, kendine geldiğinde yanında hiçbir elbisesinin, çantasının olmadığının, bütün parasının kredi kartlarının alındığının farkına varmış. Ağlamaları, yakarmaları fayda etmemiş Selvi'nin. Üstüne üstlük fotoğraflarını da çekmiş Hayri, hem de Muhlis'le aynı yataktayken. Hayri ve Muhlis, Selvi'yi tehdit ederek devamlı parasızdırmışlar. Son aylarda işi daha da büyütmüşler. Selvi zorunlu olarak şirketin hesaplarından Hayri ile Muhlis'e para aktarmış. Bunları anlatırken terleyen Selvi bir ara Tunç'un ellerine yapışarak titremeye başladı. Her şeyi dinleyen Tunç, bu işin sonu yok, hemen bir çaresini bulmalıyız diyerek Selvi'yi sakinleştirmeye çalıştı. Artık hareketlerinin farkında bile olmayan Selvi'yi durumu biraz daha kapalı bir şekilde izah ettiği şirket doktoruna teslim etti Tunç. Ardından Mehmet Diker'i arayarak kızının biraz rahatsızlandığını ve hastaneye kaldıracaklarını söyledi. Aslında bir baba için çok acınacak bir durumdu. Tunç çok huzursuzdu. Her şey çok ani olmuştu. Ne yapacağını düşünemiyordu bile. Selvi'yi kayınpederinin görevli olduğu özel hastaneye gönderdi hemen. Mehmet Diker'e her şeyi bütün çıplaklığıyla izah etmesi gerektiğini düşündü. Öyle de yaptı. Koskoca holding sahibi Diker yığılıp kaldı karşısında. "Allah'ım, ne suç işledim de bunlar oldu?" diye isyan edince Tunç, "Allah insanların hep iyi olmasını ister. Selvi'yi kazanacağız, merak etmeyin," dedi ve bu pisliği temizlemek için işe koyuldu. Selvi'ye gelen tüm telefonların kendinden geçmesini şirketin santralına bildirdi ilk olarak. Kayınpederi Özdemir'in birebir Selvi ile ilgilenmesini istedi. O akşam tüm aile Selvi'nin yanındaydı. Selvi utancından konuşamıyordu. Zaten yüksek dozda aldığı yatıştırıcı nedeniyle de pek kendinde değildi. Özdemir, Selvi'nin iyi bir tedaviye ihtiyacı olduğunu ama en önemli şeyin kendisine gösterilecek şefkat olduğunu söyledi. Ardından Selvi'yi kızı Oya'nın Amerika'da tedavi gördüğü kliniğe göndermeyi teklif etti. Burada kalırsa dedikodular daha da çok yıkabilirdi genç kadını. Kimsenin haberi olmayacaktı bu tedaviden. Mehmet Diker söylenenleri tek kelime etmeden kabul etti. Çaresiz baba üzerine titrediği kızının yok olup gideceğinden korkuyordu en çok. Selvi'nin çocukken intihar girişiminde bulunmasını aile olarak pek önemsememiş, Selvi'ye gereken psikolojik tedaviyi bile ihmal etmişlerdi. Şimdi hatalarının bedelini ödüyorlardı. Selvi'nin annesi Fahri Nisa'nın ağlamaktan gözleri davul gibi olmuştu. O da kızlarının içinde en çok Selvi'yi seviyordu. Sonunda Özdemir bütün işlemlerini eski damadı Tunç'la birlikte yapacaklarını ve Oya'ya gösterilen ihtimamın aynısını Selvi'ye de göstereceklerini ve Oya'nın da bu konuda kendilerine çok yardımcı olacağını söyledi. Diker ailesi rahatlamıştı. Hayri'nin tehditleri. Bir haftalık tedavisi sırasında sık sık krize giren Selvi yüksek dozda morfinle sakinleştirildi. Şirketin hesaplarında 300 milyara yakın açık olduğunu tespit etmişti Tunç. Hayri her seferinde Selvi'den fotoğrafları getireceğini söyleyerek para istemiş fakat Selvi'yi kandırmış. Aksine verdiği eroin karışımı kokain sayesinde kızla anal ilişkiye girmişti. Çok acı çekmişti Selvi tüm bu süre boyunca. Hayri'nin Selvi'yi çok sık aradığını öğrenen Tunç, Hayri'yle görüşüp her şeyi halletmek niyetindeydi. Mehmet Diker'e danışarak yaptığı telefon konuşmasında her şeyi bildiklerini, ellerindeki fotoğrafları ve Selvi'yle ilgili her şeyi satın almak istediklerini söyledi. Hayri, Tunç'u Selvi'nin anlattıklarından tanıyordu. Selvi her para getirdiğinde Tunç'un babasının bu durumu fark etmesi halinde hayatının sonu olacağını ve intihar edeceğini söylemesine pis pis sırıtarak karşılık veriyordu. Selvi'yi kokainle sakinleştirmeye çalışıyordu. Tunç Hayri'ye şirkette randevu vermek istemişti ama Hayri kendi kafesinde buluşmakta ısrarlıydı. Elinde bulunan Selvi'ye ait tüm fotoğrafları negatifleri de dahil olmak üzere 1 trilyon lira karşılığında teslim edeceğini söyledi. Tunç karşılıklı konuşup anlaşabileceklerini bu rakamın yüksek olduğunu söyledi Hayri'ye. Sonunda Hayri'nin kafesinde buluştular. Tunç işi fazla uzatmak istemediğini 500 milyara anlaşmayı önerdi. Hayri'nin hiç hoşuna gitmemişti bu teklif çünkü işin içinde Muhlis de vardı. Aslında Muhlis ile Hayri birçok gencin başını yakmıştı. Sosyetenin pek çok ismine kokain buluyordu. Hayri 1 trilyonda ısrarlıydı. Tunç çok sinirlendi. Oturup bir de pazarlık yapacak vaktinin olmadığını söyleyerek kafeden hızla uzaklaştı. Aslında bu aşağılıkları polise teslim etmek istiyordu ama Mehmet Diker rezalet çıkar endişesiyle yanaşmıyordu bu yola. Sonunda üst düzey bir emniyet görevlisiyle konuşmaktan başka çareleri kalmadığını düşünen Tunç her şeyi Serdar isimli görevliye anlattı. Serdar olanların detaylarını öğrendikten sonra Hayri'ye bir randevu daha vermesini ve birlikte gideceklerini söyledi. Hayri bu kez Tunç'a parayı Muhlis'le birlikte oturdukları Harbiye'deki eve getirmesini söyledi. Başı dumanlı olan Hayri kendisine güveni olmadığı için yanında şoförünü de getireceğini söyleyen Tunç'a hiçbir sakıncanın olmadığını belirterek saat verdi. Sonunda Hayri'nin evinde Tunç yanında şoförü olarak Serdar buluştular. Bir köşede içtiği uyuşturucunun etkisiyle kıvrılmış yatan Muhlis uyuyordu. Tunç'un elinden çantayı alan Hayri, fotoğrafları ve negatifleri bir çöp torbası içinde uzattı. Ağzı iyice düğümlenmiş olan torbayı Serdar'ın yardımıyla açıp fotoğraflara baktılar. Hepsi iğrençti. O sırada Hayri çantayı açmış, paraları saymaya çalışıyordu. "Dikkat, ev sarıldı, kimse kıpırdamasın" sesiyle irkildiler. Tunç ve Serdar "ne olacak şimdi, biz ne yapacağız" diye telaşlanmıştı. Hayri ise bembeyaz kesildi. Kimse daha kendini toparlayamadan içeriye 20 kişilik narkotik grubu daldı. Bir anda ne olduğunu anlayamadan Tunç'un ve Serdar'ın da bileklerine kelepçeler takıldı. Hayri ve Muhlis sürüklenerek dışarıya çıkarılırken Tunç komisere kendilerinin bu serserilerle işi olmadığını, yalnızca başlarını yaktıkları bir genç kadının fotoğraflarını almaya geldiklerini ve çantadaki paranın da bunun karşılığı olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Adam torbayı ve paraları teslim alarak hepsini bir polis minibüsüne soktu. Tunç şimdi ne olacak, gazeteciler fotoğraflarımı çekerlerse rezil olurum diyerek sızlanıyordu. Pis pis sırıtan Hayri bu paparonlara paranın üçte birini verelim yırtarız deyince Serdar ayağıyla Hayri'nin suratına bir tekme attı. Hayri'nin dudağı patladı. "Ne oluyoruz abicim, fena mı, hepinizi kurtaracağım" deyince ikinci tekmeyi daha yedi. Serdar dayanamamıştı. Aslında bu baskın kendi ekipleri tarafından düzenlenmişti. Uzun süredir de satıcı olarak Hayri ve Muhlis'in peşindeydiler. Sonunda Serdar'ın istediği gibi olmuştu her şey. Tunç da bunları biliyordu ama yine de korkuyordu işler ters gider diye. Hayri'den tamamen kurtulmak için böyle bir tezgah hazırlamıştı Serdar. Tunç da, Serdar da rollerini iyi yapmışlardı ama Hayri ekibine hakaret edince Serdar dayanamamıştı. Neyse ki Hayri hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Nöbetçi savcılık Hayri ve Muhlis'i satıcı ve içici olarak tutuklayıp cezaevine gönderdi. Hem fotoğraflar hem de para kurtulmuştu. Bu arada daha sonra Serdar ve Tunç evi talan edip başka fotoğrafların olup olmadığını da baktılar. Artık Selvi için kabus sona ermişti. Emniyet teşkilatı Mehmet Diker'i de çok severdi. Çünkü Diker'in maddi ve manevi çok yardımları olmuştu teşkilata. Bu nedenle Serdar bir başka önem vermişti bu baskına. Amerika yolculuğu. Selvi'nin Amerika için bütün işlemleri tamamlanmıştı. Tunç, Selvi ve annesi Fahri Nisa ile birlikte gidebileceğini söyledi Mehmet Diker'e. Aslında eski karısını çok özlemişti. Böylelikle Oya'yı da görebilecekti. Zaten bir haftalık bir kayıp işlere sekte vurmazdı. Üstelik yanlarında bir erkeğin olması da gerekiyordu. Mehmet Diker hiç düşünmeden Tunç'a izin verdi. Tunç'un içi içine sığmıyordu. Kayınvalidesi ve kayınpederinin de hem kızlarını görmek hem de Özdemir Boston'da düzenlenen bir fuara katılacağı için geleceklerini söylemeleri Tunç'u daha da mutlu etti. Oya ile Tunç'un karşılaşmaları gerçekten görülmeye değerdi. Herkesin gözleri dolmuştu. Oya titriyordu, Tunç ise konuşamıyordu. O akşam Tunç, Selvi ve Fahri Nisa bir otele yerleştiler. Oya tek katlı bahçeli bir ev tutmuştu. Anne ve babasını kendi evine götürdü. Gerçekten bir mucize yaratmıştı Allah. Oya çok sağlıklıydı. 2 yıla yakın bir süredir tedavi görüyordu ama artık doktorlar ilaç tedavisini kesmişlerdi. Yalnızca gıdasına çok dikkat etmesini ve bol bol spor yapmasını önermişlerdi. Ayrıca bayağı da incelmişti Oya, genç kız gibiydi. Bu arada saçlarını biraz koyulaştırmış ve kısaltmıştı. O akşam yemeği bir Türk restoranında yediler. Selvi'nin durumu çok üzmüştü Oya'yı. Bu genç kadına yardım etmek istiyordu. O da çok savaşmıştı hayatla. Selvi'nin yanına oturarak kendi yaşadıklarını ve verdiği mücadeleyi anlattı ona. Selvi hep gülümseyerek dinliyordu. Aslında çok duygusal biriydi. O akşam Özdemir ve Gufran, Tunç ile Oya'nın birlikte bir bara gitmelerini önerdi. Ertesi gün tatil olduğu için Oya da rahattı ama Tunç sabahın köründe Selvi'yi hastaneye yatıracaktı. Zaten kayınpederi de gelecekti. Çünkü hastanedeki profesör, Özdemir'in Londra'da birlikte staj yaptığı arkadaşıydı. Bugün özel bir hastane sahibi olmuştu. O akşam Oya ile Tunç birbirlerine ayrı kaldıkları sürede neler yaptıklarını bir çırpıda anlattılar barda el ele diz dize otururken. Türkiye-Amerika arasındaki saat farkı Tunç'u değil ama Selvi ile Fahri Nisa'yı çok sarsmıştı. Rahatlamaları için Özdemir ikisine de birer ilaç verdi. Ertesi sabah onları çok yoğun bir gün bekliyordu. Tunç bıraktığı sakalın kendisine yakışıp yakışmadığını sordu Oya'ya. Oya da saçlarının rengini ve yeni modelini. Gülümseyerek baktılar birbirlerine. Sabaha karşı Oya'yı dudaklarından ateşli bir şekilde öperek evine bıraktı Tunç. Kendisi de oteline döndü. Ertesi sabah Selvi'yi hastaneye yatırdılar. Her şey çok güzel gidiyordu. Bir süre Fahri Nisa da kızının yanında refakatçi olarak kalacaktı. Tunç bir hafta sonra dönecekti ama kayınpederi ve kayınvalidesi 15 gün daha kalacakları için Fahri Nisa'ya yardımcı olacaklardı. Bir gün Gufran birkaç gün de ağabeylerinin yanında kalmalarını önerince kabul etti Özdemir karısının teklifini. Aslında tek amaçları kızları Oya ile hala oğulları gibi sevdikleri damatlarını baş başa bırakmaktı. Oya ve Tunç deli gibi seviştiler o gece. Tunç tekrar evlenme teklif etti Oya'ya, Türkiye'ye dönmesini istedi. Oya da Türkiye'yi çok özledi ve birkaç ay sonra dönebileceği cevabını verdi. Çünkü bir tez hazırlıyordu ve onu bitirmeliydi. Tunç sevinçten uçacaktı neredeyse. Yine her şey çok güzel gitmeye başlamıştı ama nazardan korkuyordu. Oya ile Tunç yeniden evleneceklerinin müjdesini verdiler Oya'nın ailesine. Çok mutlu olmuşlardı Özdemir ve Gufran. Tunç dönüş gününden bir gün önce iki alyans alarak birini Oya'nın, diğerini de kendi parmağına taktı. Yazın ikinci kez nikah masasına oturmaya karar verdiler. Gözyaşları içinde uğurladı Oya Tunç'u. Hala eski kocasını çok sevdiğini ve onsuz yapamayacağını anlamıştı. Zaten Tunç'tan sonra hayatına hiç kimse girmemişti. Yalnızca internetten tanıştığı bir jinekologla aralarında bir yakınlaşma olmuş ama sonunu getirememişti. Zaten artık çok iyi arkadaş olmuşlardı. Servi gün geçtikçe iyileşiyordu. Yapılan tedavi olumlu sonuç vermişti. Oya ile Selvi de çok iyi iki dost olmuşlardı. Selvi Oya'ya benim meleğim diyordu. Oya ile yeniden evleneceklerini Mehmet Diker'e anlattığında sevinçten havalara uçmuştu patronu ve düğün hediyesi olarak ulusta bir villa alacağını söylemişti Tunca. Fahri Nisa, Özdemir ve Gufran'la birlikte İstanbul'a dönmüştü. Hastanedeki tedavisine Oya'nın evinden gidip gelerek devam etme kararı aldı Selvi. Zaten doktorlar da uygun gördü çünkü Oya bir kardeş gibi şefkat gösteriyordu Selvi'ye. Bu ilgi çok iyi gelmişti genç kadına. Oya hayatın tüm güzelliklerini ona anlatıyordu. Hastanede de çok farklı hastalıklara tanık olduğu için haline şükrediyordu Selvi. Aynı evi paylaşmaya başladıklarından itibaren Oya'nın da Selvi'nin de yaşamı çok daha güzelleşmişti. Oya Selvi'ye mutlaka bir sevgilisi olması gerektiğini söylüyordu. Hastanedeki James adlı doktor genç kadınla yakından ilgileniyordu. Birkaç kez yemeğe çıktılar birlikte. Selvi de James'ten çok hoşlanıyordu ama ailesinin yabancı bir erkeğe nasıl tepki vereceğini kestiremiyordu. Ayrıca James'in iyi bir işi vardı ve Amerika'daki yaşamından memnun görünüyordu. Selvi aklını kurcalayan bu soruları Oya'ya açtı. Bir gece hep birlikte yemeğe çıktılar. Oya da James'i çok beğenmişti ama adam Amerika hayranıydı. Türkiye'yi yalnızca merak ediyordu. Selvi hayal kırıklığına uğramamak için James'le arkadaş olmayı denedi. Aslında James'in Selvi'ye olan yakınlığı da daha çok dostçaydı. Selvi artık daha kuvvetliydi. James'le dost olmak onun da hoşuna gidiyordu. Bir hafta sonu Oya'nın internette tanıştığı doktor arkadaşı Frank ve Frank'ın yakın arkadaşı George adlı bilgisayar mühendisiyle birlikte yemeğe çıktılar. Gerçekten çok eğlendiler o akşam. George tüm gece boyunca Selvi ile yakından ilgilendi. Selvi de oğlanı çok sevimli buldu. George'un da çocuklukta geçirdiği bir kaza nedeniyle sağ elinde 4 parmak vardı. Selvi'ye göre bu bir kusur değildi. Selvi kendi durumunu anlattı uzun uzun George'a. O gece George'la Selvi arasında karşı koyamadıkları bir ilişki başladı. Türkiye'ye dönüş tarihi yaklaştıkça Selvi mutsuz oluyordu. George da pek kaptırmıştı kendini. Hastaneye bile Selvi ile gidiyordu artık. Bu kadar yakınlaşmalarına rağmen daha birlikte olmamışlardı. Selvi yaşadıklarını geride bırakıp bir türlü cesaretini toplayamıyordu. Sürekli öne sürdüğü en önemli neden de George'un asla Türkiye'ye yerleşmeyeceğini düşünmesiydi. Selvi de Amerika'da yaşayamayacağına göre böyle bir ilişki çok anlamsızdı. Oya ısrarla belli olmaz, aşk bu. Adamın burada kimi kimsesi yok. Ben Frank'tan öğrendim. Gelebilir istersen dese de Selvi'yi ikna edemiyordu. Bir akşam yine 4 kişi çıktıkları yemekten sonra George Selvi'yi evine davet etti. George'u artık ikisi de tanıyorlardı. Böyle bir teklif karşısında Oya Selvi'yi kabul etmesi için cesaretlendirdi. George'un evi zaten Oya'nın bir arka sokağındaydı. Önce George ve Selvi'yi bıraktılar. Frank da Oya'ya bir barda içki içmelerini önerdi. Geç olmasına rağmen Oya Frank'ı kırmak istemedi. Çünkü çok iyi bir insandı Frank. Tunç olmasaydı hayatında Frank'a aşık olabilir, yaşamını Amerika'da sürdürebilirdi belki. Bar dönüşü George'un evinin önünden geçerlerken Oya bir an irkildi. Evin önü polis kaynıyordu. Frank da şaşırmıştı. Evin çevresi sarı bir bantla çevrilmiş, kapının önünde bir ambulans ve polis arabaları bekliyordu. Oya ve Frank arabadan inip bir polis memuruna neler olduğunu sordu. Polis memurunun açıklamasını dinlerken bir an bayılmamak için yandaki direğe tutundu Oya. Uzun süredir peşinde olduğumuz ve internette tanıştığı pek çok kızın ırzına geçen ve sonra da onları öldüren bir katilin peşindeydik. Bugün iş üzerinde yakaladık diye anlatıyordu olanları. Frank da George'u Oya gibi internette tanımıştı ve tam 3 aydan beri arkadaştılar. Frank ne diyeceğini bilemiyordu. O çocuksu yüzüyle gülümseyen, duygusal, içine kapanık George'un bunları yapmasını bir türlü açıklayamıyordu kendine. O sırada kalabalığın içinde iki polisin arasında Selvi göründü. Oya çılgıncasına Selvi'ye doğru koştu. "Bebeğim ne oldu sana?" diye haykırdı. Selvi şoktaydı. Hiçbir şey konuşamıyordu. Kadın polis ucuz kurtuldu dedi yalnızca. Bu arada üstü başı kan içinde, kafası yarılmış bir şekilde George'u polisler kelepçelemiş, arabaya bindiriyorlardı. Selvi'yi de bir polis arabasına bindirdiler. Oya ile Frank onları takip etti. Selvi çok sarsılmıştı ama kendini çabuk topladı. Oya ve Selvi bundan hiç kimseye söz etmeme kararı aldılar ve 2 hafta sonra Türkiye'ye döndüler. Artık ikisinin de önünde yeni bir hayat vardı.